Ayrım 3. Kuşkulu Delil. Michael Connelly. Sayfa 30. 4. Kısım. 16 Şubat Salı. Saat 14.43. Bir davanın genellikle en güzel anı buydu. Sanığın elleri kelepçeli halde otomobilin arka koltuğunda şehir merkezine götürülüşü. Bundan daha iyisi yoktu. Tabii işin sonunda çıkan bir mahkumiyet kararı da iyi bir şeydi. Hüküm okunurken duruşma salonunda olmak, mahkum olan sanığın yüzündeki şoku ve gözlerindeki çöküşü seyretmek. Ama onu mahkeme binasına getiriş her zaman daha iyiydi, daha kişisel olurdu. Bu boşun en sevdiği andı. Kovalama biter, vakanın şekli soruşturmanın amansız hızından yargının ölçülü temposuna dönüşürdü. Ama bu kez farklıydı. İki uzun gün geçtiği halde boş beklediği anın tadını çıkarabilmiş değildi. Partneri David Chu'yla birlikte bir gün önce Corte Madeira'ya gelip geceyi bir motelde geçirmişlerdi. Ertesi sabah San Quentin'e gidip Jason Jessup'ın gözetimini onlara devreden, mahkeme emrini gösterdikten sonra hükümlüyü alıp Los Angeles'ın yolunu tutmuşlardı. Gelirken çok konuşan bir partnerle geçen 7 saat, dönüşte yeterince konuşmayan bir sanık. Şimdi San Fernando Vadisi'nin tepesindeydiler ve Los Angeles şehir merkezindeki cezaevine bir saatlik yolları kalmıştı. Onca saat direksiyon başında oturmaktan boşun sırtı ağrıyor, gaz pedalına basmaktan da sağ baldırı sızlıyordu. Belediye otomobillerinde seyir kontrolü yoktu. Chu direksiyona geçmeyi önermiş ama boş reddetmişti. Chu otoyoldayken bile hız sınırlamasına ibadet edercesine uyardı. Boş ise bir saat daha fazla sırt ağrısı çekmektense bunu ihlal etmeyi tercih ediyordu. Bütün bunlar bir yana, içinde bir huzursuzluk vardı ve davanın gerilediğini düşünüyordu. İşe başlayalı ancak birkaç gün olmuştu ve bütün olguları bilmiyordu. Ama şimdi arka koltuğunda elleri kelepçeli sanıkla birlikte yolculuk yapıyordu. Boş'un anladığı kadarıyla önce tutuklama yapılmış, soruşturma ise Jessup cezaevine yerleştirildikten sonra başlayacakmış gibi görünüyordu. Saatine baktı. Programdaki basın toplantısı artık bitmiş olmalıydı. Plana göre saat 4'te Heller ve McPherson'la buluşup dava hakkında konuşacaklardı. Ama Jessup'ın cezaevine teslimi bittiğinde gecikmiş olacaktı. Üstelik daha Los Angeles polis departmanına uğrayıp alması gereken iki kutu vardı.
''Harry, neyin var?''
Boş dönüp Chu'ya baktı. ''Bir şey yok.'' Sanın önünde konuşacak değildi. Ayrıca Chu ile partner olalı daha bir yıl bile dolmamıştı. Davranışlarından Chu'nun anlam çıkarması için henüz çok erkendi. Huzursuz olduğunu doğru tahmin etmişti ama bunu bilmesini istemedi. Jessup Stockton'da tuvalet molası istediğinden beri ilk kez konuştu.
Onu rahatsız eden şey dava açacak bir şeylerinin olmayışı. Bütün bu işin saçmalık olduğunu biliyor ve bunun bir parçası olmak istemediği için rahatsız.
Boş dikiz aynasından Jessup'a baktı. Ellerindeki kelepçeler zincirli ayak bileklerine bağlı olduğu için biraz öne eğilmiş halde oturuyordu. Saçları kazınmıştı. Bu diğer tutukluları ürkütmeyi uzman mahkumların hapishanede sıkça yaptıkları bir şeydi. Boş onun bu amacına ulaşmış olduğunu tahmin ediyordu.
Konuşmak istemediğini sanıyordum Jessup. Doğru, sesimi kesip avukatımın gelmesini bekleyeceğim.
Avukatın San Francisco'da hemen geleceğini sanmam.
Herkesi arıyor. Gap'ın ülkenin her yerinde adamları var. Bu işe hazırlıklıyız.
Gerçekten mi? Hazır mıydın? Yani nakledileceğin için mi hücrendeki eşyalarını toplamıştın? Yoksa evine gideceğini mi sanıyordun? Jessup'ın buna verecek cevabı yoktu. Boş 101 numaralı otoyola girdi. Şehir merkezine varana kadar Cahuenga Pass'tan ve Hollywood'dan geçeceklerdi.
Gap teşkilatıyla nasıl temasa geçtin Jessup diye sordu Boş bir kez daha onu konuşturmayı umarak. Onlar mı seni buldu yoksa sen mi onları aradın? Web siteleri var. Onlara başvurduğum zaman davamdaki saçmalığı gördüler. İşi onlar devraldılar ve işte buradayım. Eğer bu davayı kazanacağınızı sanıyorsanız tamamen kafayı yemişsiniz. Bir daha olmayacak. Beni bir kez katakulliye getirdiniz ama bir daha olmayacak. 2 ay sonra her şey bitmiş olur. 24 yıl yattım. 2 ay daha mı beklemeyeceğim? Sadece tazminatımı arttırır. Galiba bunun için sana ve bölge savcısına teşekkür etmem gerekir.
Boş bir kez daha dikiz aynasına baktı. Normal koşullarda sanığın konuşkan olması hoşuna giderdi. Çoğu zaman söyledikleri şeyler yüzünden hapse girerlerdi. Ama Jessup çok uyanık ve ketumdu. Kelimelerini özenle seçiyor, suçla ilgili konuşmuyor ve Boş'un kullanabileceği bir hata yapmıyordu. Boş şimdi aynaya baktığında Jessup'ın pencereden dışarısını seyrettiğini gördü. Aklından kim bilir neler geçiyordu. Gözleri ölü gözü gibiydi. Boynunda hapishane mürekkebiyle yapılmış bir dövmesi vardı. Sanki bir kelimenin bir kısmı gibiydi ama Boş bunun ne olduğunu çıkaramadı.
''Los Angeles'a hoş geldin Jessup'' dedi Chu arkasına dönmeden.
''Gelmeyeli epey bir zaman olmuştur herhalde değil mi?''
''Defol git Çinli puş'' diye homurdandı Jessup. ''Bu iş kısa zamanda bitecek ve hemen kumsala gideceğim. Dalgaların üstünde sörf yapacağım.''
''Fazla heveslenme katil'' dedi Chu. ''Hücrene döneceksin. Seni taşaklarından kıstırdık.''
Boş Chu'nun onu tahrik edip ağzından bir şey kaçırmaya zorladığını biliyordu. Ama bu işi çok amatörce yapmaktaydı ve Jessup ondan çok daha akıllıydı. 6 saat sessizlik içinde yol almış olmalarına rağmen Boş bu sidik yarışından sıkılıp radyoyu açtı ve bölge savcısının basın toplantısıyla ilgili haberlerin sonunu duyabildi. Jessup'ın işitebilmesi, Chu'nun da susması için radyonun sesini iyice açtı.
Williams ve Haller deliller hakkında konuşmayı reddettiler. Fakat DNA sonuçlarını temyiz mahkemesi kadar etkili bulmadıklarını belirttiler. Haller, kurbanın elbisesinde bulunan DNA'nın Jessup'a ait olmadığını kabul etti. Fakat bu gerçeğin onun suçu işlemekten aklamadığını söyledi. Tanınmış bir avukat olan Haller ilk kez bir cinayet davasında savcılık yapacak. Bu sabah verdiği demeçlerde bu konuda herhangi bir tereddütü olmadığı belliydi. Bu davada bir kez daha idam cezası talep edeceğiz dedi.
Boş radyonun sesini biraz kısıp aynaya göz attı. Jessup hala pencereden dışarıya bakıyordu.
''Buna ne dersin Jessup? Savcı idam talep edecekmiş.''
Jessup usanmış bir ifadeyle karşılık verdi.
''Ohyar numara yapıyor. Hem zaten bu eyalette kimseyi idam etmiyorlar. Ölüm hücresi ne demektir bilir misin? Kendine ait bir hücren olur. Televizyon kanallarını sen kontrol edersin. Telefona daha kolay ulaşır, daha iyi yemek yersin. Ziyaretçilerin daha sık gelebilir. Umarım idam talep eder ama önemi yok. Bu dava saçmalığın daniskası. Bütün bu iş böyle. Hepsinin ucunda para var.''
Boş uyanana kadar Jessup'ın son sözleri havada asılı kaldı. Ne parası?
Benim param. Bak seyret, bana anlaşma teklifiyle gelecekler. Avukatım söyledi. Bana para ödememek için içeride yattığım sürenin cezayı karşıladığını söyleyip anlaşma yapmamı isteyecekler. Bunca şamata bunun için siz ikiniz de sadece kuryesiniz.
Boş bir süre konuşmadı. Bu doğru olabilir mi diye düşünüyordu. Jessup belediyeye ve bölge savcılığına milyonlarca dolarlık tazminat davası açmaktaydı. Bu yeniden yargılama, para ödemekten kurtulmak için yapılan bir politik manevradan ibaret miydi? Her iki devlet kuruluşu da dahili sigortalıydı. Jüriler karşılarında şahıs olarak görmedikleri kurumları ve bürokrasileri muazzam meblağlara mahkum etmeye bayılırlardı. Özellikle de savcıların ve polislerin suçsuz bir insanı haksız yere hapse attıklarına inanan bir jüri bu konuda daha da cömert olurdu. Her ne kadar faturayı paylaşacak da olsalar 8 haneli bir tazminat miktarına mahkum olmaları hem belediyenin hem de eyaletin kasalarını tam takır bırakırdı. Ama Jessup'ı sıkıştırıp özgürlüğünü kazanabilmesi için onun suçu kabulleneceği bir anlaşma yapmasını sağlayabilirlerse o zaman dava düşerdi. Tabii Jessup'ın hayalini kurdu, tazminat da hayal olarak kalırdı.
''Söylediklerim mantıklı değil mi?'' diye sordu Jessup.
Boş aynaya bakınca Jessup'ın onu süzmekte olduğunu gördü. Gözlerini tekrar yola çevirdi. Telefonu titreşince cebinden çıkardı.
Benim cevap vermemi ister misin Harry diye sordu Chu. Bu otomobil kullanırken telefonda konuşmanın yasak olduğunu hatırlatmakta. Bosch onu aldırmayıp telefonu açtı. Arayan komiser Gandalf'dı.
Harry, yakınlarda mısın?
101'den çıkmak üzereyim.
Güzel, seni uyarayım dedim. Cezaevi önünde kalabalık birikiyor. Saçlarını tara.
Anladım ama belki kameraların karşısına partlerimi çıkarırım.
Bosch yana dönüp Chu'ya baktı.
Nasıl istersen dedi Gandalf. Şimdi sırada ne var?
Onu cezaevine teslim edeceğiz. Sonra savaş odasına gidip savcılarla buluşacağım. Sormak istediğim sorular var.
Harry, bu adamı mahkum edecekler mi, edemeyecekler mi?
Bosch dikiz aynasından Jessup'a baktı. Jessup yine pencereden dışarısını seyretmekteydi.
Bilmiyorum komiserim. Bildiğim zaman sana da söylerim.
Birkaç dakika sonra cezaevinin arka tarafına gelip durdular. Giriş kapısının önünde birkaç televizyon kamerasıyla muhabirler vardı. Chu oturduğu yerde doğruldu.
Teslimat zamanı Harry.
Evet, onu içeriye sen götür. İkimiz birlikte götürelim.
Hayır, ben burada kalacağım.
Emin misin?
Eminim. Yeter ki kelepçelerimi almayı unutma.
Tamam Harry.
Binanın arka kısmı naklen yayın araçlarıyla dolmuştu ama giriş rampasının önünde bir boşluk bırakmışlardı. Bosch buraya yanaşıp park etti.
Pekala Jessup, hazır mısın diye sordu Chu. Bilet satma zamanı geldi.
Jessup karşılık vermedi. Chu dışarıya çıktı ve Jessup'ın kapısını açtı. Bosch olanları otomobilin içinden seyretti. 5. kısım. 16 Şubat Salı saat 16:14. Maggie MacPherson'la daha önce evli olmanın en güzel yanlarından biri onunla hiçbir zaman mahkemede karşı karşıya gelmememdi. Evli oluşumuz çıkar çatışması kabul edildiği için birçok kere duruşma salonunda onun tarafından yenilmekten ve aşağılanmaktan kurtulmuştum. Gerçekten de gördüğüm en iyi savcılardan biriydi ve ona boşuna Maggie MacBomba demiyorlardı. Şimdilik ilk defa mahkemede onunla aynı takımda olup masada yan yana oturacaktık. Ama ilk başta güzel görünen bu fikir Maggie'ye kazandıracağı şey cabasıydı, şimdiden gölgelenmeye başlamıştı. Maggie ikinci savcı olmayı sindiremiyordu, haksız da değildi. O profesyonel savcıydı. Uyuşturucu kaçakçılarından hırsızlara, tecavüzcülerden katillere kadar yüzlerce sanığı hapse mahkum etmişti. Ben de yüzlerce davaya girmiştim ama hiçbirinde savcı olarak değil. Maggie bir çaylağın yedeği rolünü oynamak zorundaydı ve bundan hiç memnun değildi. Toplantı odasında oturuyorduk. Dava dosyaları masanın üstüne yayılmıştı. Her ne kadar Williams davayı kendi ofisimden yürütebileceğimi söylediyse de şimdilik bu pek pratik olmuyordu. Evimin dışında bir ofisim yoktu. Çoğu zaman Lincoln otomobilimin arka koltuğunu ofis niyetine kullanırdım ama Jason Jessup davasında bu uygun olmazdı. Dava yöneticimiz bana şehir merkezinde geçici bir ofis ayarlayacaktı birkaç gün içinde. Bu nedenle geçici olarak buradaydık ve gergin bir halde gözlerimizi devirmiş oturuyorduk.
Maggie dedim, iş kötü adamları yargılamaya gelince senin eline su dökemeyeceğimi itiraf ederim. Ama iş siyaset ve kötü adamları yargılamak olduğunda üstümüzdeki güçler beni birinci savcı koltuğuna oturttu. Olay bu. İster kabul ederiz, ister etmeyiz. Bu işi üstlenip seninle çalışmak istedim. Eğer birlikte çalışabileceğimizi sanmıyorsan...
Sadece bu iş boyunca senin çantanı taşıma fikri hoşuma gitmiyor dedi Maggie.
Öyle olmayacak. Bak, basın toplantıları ve göz önünde bulunmak başka şey. Ama kesinlikle bir ekip olarak çalışacağız. Sen de en az benim kadar soruşturma yürüteceksin. Duruşmada da farklı olmayacak. Birlikte bir strateji geliştireceğiz ve birlikte sahneye koyacağız. Ama bana biraz güvenmek zorundasın. Duruşma salonunda nasıl davranılacağını bilirim. Bu defa sadece farklı masada oturuyor olacağım.
İşte burada yanılıyorsun Mickey. Savunma tarafındayken sadece tek kişiye karşı sorumlusun, müvekkiline. Savcı olduğun zaman kamuyu temsil ediyorsun ve bu da çok daha fazla sorumluluk demektir. Bu yüzden buna ispat yükümlülüğü deniyor.
Her neyse, eğer bu işi benim yapmamam gerektiğini söylüyorsan yakınacağın kişi ben değilim. Koridorun sonuna git ve patronunla konuş. Ama beni bu davadan alırsa sen de kovulursun ve tekrar Fan Nuys'a döner, kariyerinin sonuna kadar orada kalırsın. İstediğin bu mu?
Maggie cevap vermedi ama bu da kendi başına bir cevaptı. ''Tamam o halde dedim, bu işi birbirimizin saçını çekmeden bitirelim, tamam mı? Unutma ki ben burada kaç mahkumiyet kazandığımı sayıp kariyerimde ilerlemek için bulunmuyorum. Benim için tek bir iş. O halde ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Ve evet, bana yardım edeceksin. Ama bana olduğu kadar...'' Telefonum titreşmeye başladı. Masanın üstünde bırakmıştım. Ekrandaki numarayı tanımadım ama sırf Maggie ile konuşmak zorunda kalmamak için açtım. ''Haller.''
''Selam Mick, nasıldın?''
''Kiminle görüşüyorum?''
''Sticks.''
Sticks bağımsız çalışan bir kameramandı. Yerel haber kanallarına, bazen de büyük kanallara haber filmleri satardı. Onu çok uzun zamandan beri tanıdığım halde gerçek adını bile hatırlayamadım.
''Neyi nasıl yaptın Sticks? Şu anda çok meşgulüm.'' ''Basın toplantısında sana çanak tuttum ya dostum.''
Işıkların ardından bana soru yönelten kişinin Sticks olduğunu anladım.
''Ya evet, iyi iş yaptın, teşekkür ederim.''
''Şimdi de sen bu davada beni kollayacaksın değil mi? Bana göre bir şey olunca haber verirsin değil mi? Şöyle sıkı bir şey.''
''Ya tabii, merak etme Sticks, seni kollarım ama şimdi kapamam lazım.''
Telefonu kapatıp tekrar masanın üstüne koydum. Maggie dizüstü bilgisayarında bir şeyler yazıyordu. Göründüğü kadarıyla huzursuzluk anı geçmiş gibiydi. Tekrar konuyu açmak istemedim.
Haber kanallarına iş yapan biriydi. Belki ileride bize yararı olabilir.
El altından hiçbir şey yapmak istemeyiz. Savcılık makamının etik standardı savunmanınkinden daha yüksektir.
Başımı iki yana salladım. Kazanmam mümkün değildi.
Çok saçma. Ben el altından bir şey yapmaktan söz etmiyor. Kapı açıldı. Harry Bosch içeriye girip kapıyı sırtıyla kapadı. Çünkü ellerinde iki büyük kutu vardı. ''Geç kaldığım için özür dilerim.'' dedi.
Kutuları masaya bıraktı. Büyük olanının deliller arşivinden bir karton olduğunu görebiliyordum. Küçüğünün de ilk soruşturmadaki polis dosyası olduğunu tahmin ettim.
''Cinayet kutusunu bulmaları 3 gün sürdü. Meğer 86 yerine 85. koridorun başındaymış.''
Önce bana, sonra Maggie'ye, sonra yine bana baktı.
''Söyle bakalım, ne kaçırdın?'' ''Savaş odasında savaş molası mı oldu?''
Yargılama taktikleri üzerine konuşuyorduk ama görüş farklılıklarımız olduğu ortaya çıktı.
Hayret!
Boş masanın ucundaki iskemleye oturdu. Halinden bir şeyler daha söylemek istediği anlaşılıyordu. Cinayet kutusunun kapağını açıp içinden 3 tane akordeon dosya çıkardı ve masanın üstüne koydu. Sonra da kutuyu yere bıraktı.
''Ne var biliyor musun Mick? Madem görüş farklılıklarımızı seslendiriyoruz, sanırım beni bu küçük pembe diziye dahil etmeden önce birkaç ön bilgi verseydin iyi olurdu.''
''Ne gibi Harry?''
''Örneğin bütün bu safsatanın cinayetle değil, parayla ilgili olduğunu söyleseydin.''
''Neden bahsediyorsun sen? Ne parası?''
Boş cevap vermeden yüzüme baktı.
''Jessup'ın açacağı davadan mı bahsediyorsun?''
''Evet,'' dedi Harry. ''Şehir merkezine gelirken Jessup'la ilginç bir konuşmamız oldu. Sonra düşünmeye başladım. Eğer bu herifi kafaya alıp anlaşma sağlarsak, belediyeye ve eyalete açacağı dava düşer. Çünkü cinayeti itiraf eden biri 3 kağıda getirilerek mahkum edildi diye tazminat davası açamaz. Bu nedenle bilmek istediğim şey, biz gerçekten burada ne halt ediyoruz?'' ''Bir cinayet sanığını yargılamaya mı, yoksa belediyeyi ve eyaleti birkaç milyon dolar tazminat ödemekten kurtarmaya mı çalışıyoruz?''
Maggie'nin de aynı şeyi düşündüğünü ve sırtının dikleştiğini fark ettim.
''Dalga mı geçiyorsun?'' dedi Maggie. ''Eğer durum...''
''Durun, durun.'' diye araya girdim. ''Sakin olalım. Bence durum hiç de böyle değil, tamam mı? Benim de aklıma gelmedi değil ama Williams bir kez olsun anlaşmaya gitmekten söz etmedi. Bana olayı mahkemeye götürmemi söyledi. Aslında senin şimdi söylediğin şey yüzünden mahkemeye çıkacağımızı düşünüyor.
Jessup yatmış olduğu süreye karşılık anlaşma yolunu asla kabul etmeyecektir. Çünkü o zaman 5 para alamaz. Ne kitap yayın hakları, ne film hakları, ne de tazminat. Parayı istiyorsa mahkemeye çıkıp kazanması gerekir. Maggie geçerli bir öneriyi tartar gibi başını yavaşça öne salladı. Boş yatışmamış gibiydi.
''Ama Williams'ın ne tasarladığını nereden bileceksin?'' diye sordu Boş. ''Sen dışarıdan gelen birisin. Seni olaya dahil edip dolduruşa getirmiş. Gideceğin yönü göstermiş olabilirler. Sonra da arkalarına yaslanıp senin ne yapacağını izleyecekler.''
''Harry haklı,'' dedi Maggie. ''Jessup'ın avukatı yok. Birini tuttuğu anda anlaşmadan söz etmeye başlayacaktır.''
onları yatıştırmak ister gibi ellerimi kaldırdım. Bugünkü basın toplantısına bakın, ölüm cezası talep edeceğimizi söyledim. Sırf Williams'ın nasıl tepki göstereceğini görmek için, bunu hiç beklemiyordu. Ve daha sonra koridorda beni sıkıştırdı. Bana bu kararı benim veremeyeceğimi söyledi. Ona bunun sadece bir taktik olduğunu, Jessup'ın anlaşma seçeneğini düşünmeye başlamasını istediğimi söyledim. Bunu duyunca Williams bir an durdu, anlayamadı. Eğer sırf tazminat davası açılmasın diye anlaşma yolunu düşünseydi tepkisinden bunu anlardım. İnsanların tepkilerini okumakta ustayımdır. Bosch'u hala ikna edemediğimin farkındaydım.
Geçen yıl Hong Konglu iki adamın senin ilk uçakla Çin'e gönderilmeni isteyişlerini hatırlıyor musun? Onları da doğru okumuştum ve istediğimi yaptırdım.
Bosch'un gözlerinden pes ettiğini anladım. Çin hikayesi bana borçlu olduğunu ve şimdi de bu borcu ödemesi gerektiğini hatırlatmıştı.
Pekala dedi, o halde ne yapıyoruz?
Jessup'ın mahkemeye çıkmak isteyeceğini varsayacağız. Avukat tutar tutmaz bu kesinlik kazanır. Ama şimdiden hazırlık yapmaya başlayacağız. Çünkü eğer Jessup'ı ben temsil ediyor olsaydım, acele yargılama hakkından feragat etmezdim. Böylece savcılık makamına yeterli hazırlık yapma zamanı vermemiş olurdum. Kol saatimdeki tarihe baktım. Tahminim doğruysa duruşma gününe kadar 48 günümüz var. Bu süre içinde yapmamız gereken çok işimiz olacak. Bir süre konuşmadan oturup birbirimize baktıktan sonra sözü Maggie'ye bıraktım. Maggie geçen haftanın büyük bir kısmını bu davadaki savcılık dosyasını inceleyerek geçirdi. Her getirdiğin şeyin buradakilerin çoğuyla örtüşeceğini biliyorum. Ama isterseniz işe Maggie'nin 86 yılında davanın nasıl sunulduğunu anlatmasıyla başlayalım. Sanırım bu bize şimdi ne yapmamız gerektiği konusunda iyi bir başlangıç noktası sağlar. 3. ayrımın sonu. Sayfa 42.